Ayrım 19.
Siyasal devrim güçlü ve iyi yetişmiş bir yönetim örgütüyle halk kitlelerinin ona güveninden başka bir şey istemez. Kültürel devrim ise sıradan bireyin ruhsal yapısının değiştirilmesini gerektirir. Bu alanda o çağda ne bilimsel düşünceler ne de uygulama vardı. 1935'te elde edilen sonuçlara şöyle bir göz atalım. 29 Ağustos 1935'te Weltbühne, Louis Fischer'in SSCB'de gerici cinsel kuramların azıtmasına parmak basan bir yazısını yayımladı. Yazının bir komünist gazetede çıkması durumun ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Yazı şu olgulara dikkati çekiyordu. Kentlerdeki sıkışık dairelerde gençler sevişecek yer bulamamaktadır. Kızlara çocuk aldırmanın zararlı, tehlikeli, toplumca arzulanmayan bir şey olduğu, çocuk doğurmakla çok daha iyi edecekleri hatırlatılmaktadır. Pierre Vinogradov'un Özel Yaşamı adlı film, beylik evliliği övmektedir. Öyle bir film ki diyor Fischer, ancak tutucu ülkelerin en tutucu çevrelerinde onaylanabilir. Pravda'da şöyle cümleler okunmaktadır. Halk meclislerinde aile önemli ve ciddi bir iş sayılmaktadır. Fischer, Bolşeviklerin sözcük anlamıyla parti içinde çoğunluğu oluşturanların aile konusunda hiçbir zaman ciddi bir işe girişmedikleri kanısındadır. Bolşevikler tarihin kimi dönemlerinde ailenin bulunmadığını biliyorlardı. Elbet, kuramsal açıdan ailenin ortadan kaldırılmasını da kabul ediyorlardı. Ama ortadan kaldıracak yerde tam tersine desteklemişlerdi. Artık ana babaların kötü etkisinden korkmayan yönetim, ailenin ahlaki ve eğitsel etkisinin gerekliliğini, yani cinsel açıdan yetişkinlerin gençlere baskı yapmasını kabul ediyordu. Pravda'nın 1935'te çıkan bir başyazısında kötü bir babanın iyi bir yurttaş olamayacağı öne sürülmektedir. 1923'te böyle bir saf kimsenin aklına gelemezdi diyor Fischer. Sovyetler Birliği'nde ancak basit, katkısız ve alnı açık sevgi evlenme nedeni olabilir. Ve sonra şöyle bir cümle. Eğer içimizden biri ailenin küçük kent soylu sınıfa özgü bir kurum olduğunu savunmaya devam ederse, asıl kendisi küçük kent soylu sınıfın en aşağılık katından demektir. İlk gebelik sırasında çocuk aldırmanın yasaklanması, belki de bir sürü aşk serüvenine, yakışıksız kadın erkek kaynaşmasına engel olacak. Ciddi evlilikleri destekleyecektir. Gazetelerde üniversite öğretmenlerinin çocuk aldırmanın zararlarını anlatan yazıları gittikçe daha sık yayımlanır oldu. Günlük basın çocuk aldırmaya saldırdıkça, bunun yanında evlenme törenleri ve düğünler övüldükçe, eşlik görevi göklere çıkarıldıkça, 3-4 çocuklu analar ödüller aldıkça, hiç çocuk aldırmamış kadınlarla ilgili yazılar çıktıkça, pek az para kazanan 4 çocuklu bir ilkokul öğretmeni hepsini besleme güçlüğüne karşın, 5. çocuğa hayır demediği için halkın önünde alkışlandıkça insanın aklına Mussolini geliyor, diyor Fischer. Cinsel eğilimlerine gen vuran kızlara artık tutucu, hatta karşı devrimci gözüyle bakılmamaktadır. Çünkü ailenin temeli bedensel gereksinimlerin doyurulması değil, sevgi olmalıdır. Şu birkaç örnek Sovyet yöneticilerinin cinsel kuramının artık herhangi bir tutucu ülke yöneticilerinkinden ayrımı kalmadığını açıkça gösteriyor. Tartışma götürmez biçimde tutucu cinsel ahlakçılığa dönülmüştür. Sovyetler Birliği'nin resmi öğretisi hemen Batı Avrupa'da yankılandı. Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı Le Humanite 31 Ekim 1935'te şunları yazdı. Ailenin yardımına koşun. Sevme hakkı konusunda açacağımız büyük soruşturmada bize yardım edin. Fransa'da doğumun ürkütücü bir hızla azaldığı biliniyor. Dolayısıyla komünistler çok ciddi bir olguyla karşı karşıyadır. Tarihsel açıdan değiştirmekle yükümlü bulundukları ülke, yerli yerine oturtmak istedikleri Fransız dünyası, günün birinde ellerine insanca sakatlanmış, körleşmiş, yoksullaşmış olarak kalabilir. Can çekişmekte olan sermayeciliğin kötülüğü, canlı simgesi olduğu ahlaksızlık, geliştirdiği bencillik, yarattığı yoksulluk, doğurduğu bunalım, dört bir yana bulaştırdığı toplumsal hastalıklar, kışkırttığı gizli çocuk aldırmalar aileyi yıkmaktadır. Komünistler Fransız ailesini korumak için savaşmak niyetindedirler. Kısırlaştırmayı bir ülke haline getiren bireyci ve kargaşalıkçı küçük kent soyla gelenekle bağlarını koparmışlardır. Kendilerine güçlü bir ülkenin sayıca kalabalık bir ırkın kalmasını istemektedirler. SSCB kendilerine yol göstermektedir ancak iş başına gelmeyi beklemeden Fransız ırkını kurtaracak sahici araçları kullanmak gerekir. Genç Olma Mutsuzluğu adlı yazımda gençlerin bugün yuva kurmakta çektikleri güçlüklere değinmiştim. Onlarla birlikte sevme hakkını savunmuştum. Sevme hakkı, erkeğin kadını, kadının erkeği sevmesi, çocuk sevgisi, çocuğun ana babasını sevmesi, açacağımız büyük soruşturmanın teması olacak. Bu soruşturmanın karşılaştıkları güçlükleri, çektikleri sıkıntıları ve umutlarını yansıtan okuyucu mektuplarıyla beslendiğini görür gibiyim. Bu soruşturma analığa ve çocukluğa, kalabalık ailelere ülke içerisinde elde etmeleri gereken yeri vererek aileyi kurtarma çarelerini araştıracak. Gençler, analar, babalar hiç durmayın, mektup yazın bize. P. Valent Cotrier. Irkçı kuramlar konusunda Nazilerle yarışan, kalabalık aileleri savunan bir ortaklaşmacı, komünist böyle düşünüyor işte. Toplumcu bir yayın organında böyle bir yazının çıkması tam anlamıyla yıkımdır. Kavga başa baş değildir. Faşistler bu gibi işlerde öylesine üstündürler ki, saldırgan bir eleştiriye girişmek, sağda solda sorumlu aramak, olsa olsa içinde bulunan durumun anlaşılmadığını gösteriyordu. Oysa önemli olan yerine getirilmesi gereken görevlerin genişliğini, karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamaktır. Onları anlamak bu gibi tarihsel süreçlere gerekli ciddilik ve yüreklilikle yanaşmanın ilk koşuludur. Rusya'daki kültürel devrim sırasında yeni yaşama biçimi ansızın ortaya çıktı. Ama insanlar bunu anlayamadılar, akışını kösteklediler. Eski duygu ve düşünce biçimleri yeni yaşama biçimlerine sızdı. Yeni, işe eskiden kurtulmakla başladı. Kendini açıkça dile getirebilmek için savaştı ama bunu başaramayınca battı gitti. İleride böyle bir şeyin olmasını önleyebilmek için yeni düzenin neden eski düzen tarafından boğulduğunu anlamaya çalışmamız gerekir. Rus devriminden, devrimin iktisadi yanının, üretim araçlarının kamulaştırılmasının, toplumsal demokrasinin kurulmasının mutlaka cinsel yaşama ve cinsel ilişki biçimlerine bakış devrimiyle bir arada bulunması gerektiğini öğrenmeliyiz. Tıpkı siyasal ve iktisadi devrim gibi cinsel devriminde açık seçik anlaşılması, ilerleme yoluna sokulması gerekir. Peki eski düzenin çökmesinden sonra ortaya çıkan bu ileri atılışın somut görünüşü nedir acaba? Rusya'da yeni yaşama biçimi ve doyurucu bir cinsel yaşam uğrunda girişilen savaşın keskinliğini bilen pek azdır. 10. Bölüm. Cinsel devrimin boğulması. 1. Boğazlanmaya izin veren genel koşullar. 1923'e doğru kişisel ve kültürel yaşamın devrimci yönde değiştirilmesine karşı açılan savaşta bir evrim görüyoruz. Ama bu karşı saldırı ancak 1933-1935 yılları arasında gerici yasalarda dile gelebildi. Bu süreç SSCB'deki cinsel ve kültürel devrimin boğulmasıdır. Söz konusu boğazlanmanın belli başlı özelliklerini incelemezden önce bazı koşullarını tanıyalım. Rus devrimi siyasal ve iktisadi açıdan tam anlamıyla ve bilinçli olarak Marksçı iktisat ve siyaset kuramına uygundu. Bütün iktisadi süreçler tarihsel maddecilik kuramı açısından ele alınıyordu. Ama kültürel devrim, hele onun çekirdeği olan cinsel devrim konusunda ne Marx ne de Engels devrimci önderlere kılavuzluk edecek araştırmalar yapabilmişlerdi. Lenin de Ruth Fisher'in bir kitabını eleştirirken, cinsel devrimin tıpkı toplumun cinsel sürecinin bütünü gibi eğitişimsel, diyalektik, maddecilik açısından anlaşılmadığını, onu çekip çevirebilmenin hatırı sayılır bir yaşantı gerektirdiğini söylüyordu. Bu sorunu bütünüyle ve gerçek anlamıyla kavrayacak birinin devrime en büyük hizmeti yapacağı görüşündeydi. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi sorumlular karşılarında yeni bir inceleme alanının bulunduğunu anlıyorlardı. Troçki de birçok kez kafa eğitimi ve cinsel devrim alanının ne kadar yeni ve az anlaşılmış bir alan olduğuna parmak basmıştır. Demek ki cinsel devrimin boğulmasının ilk nedeni cinsel devrim konusunda hiçbir kuramın bulunmayışıydı. İkinci neden kendiliğinden başlayan devrime kılavuzluk etmesi gerekenlerin hepsinin cinsel yaşamla toplumsal yaşamın bağdaştırılamayacağı, yani cinsellikle toplumsallığın çatışacağı inancı gibi eski kuram ve biçimsel kuralların tutsağı oluşlarıydı. Cinsel yaşamla uğraşmanın sınıf kavgasından uzaklaşma olduğu düşüncesi de bunlar arasındaydı. Almanya'daki cinsel siyaset hareketi bu yanlış fikrin nedenli köklü olduğunu çok tatsız bir biçimde öğrendi. Hiç kimse kalkıp da kendi kendine hangi cinsel yaşam biçiminin toplumsal kavgadan uzaklaşmaya yol açtığını ve cinsel bunalımın hangi koşullarda sınıf çatışmasına yardımcı bir etken olabileceğini sormuyordu. Buna karşılık cinsel yaşamın kendisinin sınıf çatışmasına aykırı düştüğüne inanılıyordu. Bu yanlış kuramlardan biri de cinsel yaşamla kafa ürünlerinin sözüm ona uyuşmazlığı, hatta birbirlerine aykırılığı inancıydı. Ayrıca cinsel yaşamın yerini alan aile söylevleri genel cinsel etkinlik ve cinsel doyum sorununu karanlığa boğmaktaydı. Cinsel düzeltimlerin tarihçesine şöyle üstün körü bir göz atmak bile ataerkil ailenin insana cinsel mutluluk sağlamak üzere kurulmadığını göstermeye yeterdi. Tam tersine ataerkil aile iktisadi gereksinimlerle cinsel gereksinimler arasında çatışkıya yol açan iktisadi bir kuruluş oluşuyla cinsel mutluluğa temelinden karşıttır. Cinsel devrimin önlenmesinin nedenlerinden biri de bu devrimin yanlış anlaşılmasıdır. Bu yanlış savlara göre kent soylu sınıfın alaşağı edilmesi ve halk meclislerinden çıkmış yasaların yürürlüğe konması cinsel devrimi gerçekleştirmeye yetmişti. Ya da siyasal gücün işçi sınıfı tarafından kullanılmasıyla kendiliğinden çözüme bağlanacaktı. Gözden kaçan nokta cinsel yaşamın değişmesi için işçi sınıfı egemenliği ile bir takım cinsel yasaların yürürlüğe konmasının ancak dış koşulları hazırladığıydı. Bir arsaya sahip olmak onun üstündeki yapıya kavuşulduğu anlamına gelmez. Yapım işinin yeni başladığını gösterir. Bu eksik görüşlerden bir örnek verelim size. Büyük toplumsal sorunun çözümü, üretim araçlarının kamulaştırılması, ilke olarak öncelikle iktisadi yanı ağır basan evlilik sorununa da çözüm getirmiştir. Bu konudaki ortaklaşmacı savı, toplumsal yaşamın yavaş yavaş tepeden tırnağa değişik bir biçimde örgütlenmesinin, evliliği bir toplumsal sorun olmaktan çıkaracağıdır. Paylaşılmayan sevgi, ardından sürüklediği yalnızlık ve acılarla birlikte, İnsanlara toplu görev ve sevinçler vaat eden, kişisel acıların önemini yitireceği bir toplumda silinip gidecektir. Toplum ruhu gibi ince sorunları böyle ele almak tehlikeli ve aldatıcıdır. Toplumun iktisadi altyapısını ve kuruluşlarını değiştirin, insan ilişkileri kendiliğinden değişir lafı, olgular karşısında verilecek sınava dayanamazdı. Faşizmlerin, tek partili yönetimlerin başarısı, bireylerin ruhsal ve cinsel yapılarında dile gelen insan ilişkilerinin özerk bir güce, toplum üzerinde derin bir etkiye sahip bulunduğunu göstermiştir açıkça. Bunu kabul etmemek, canlı insanı tarihin akışından çıkarıp atmak demektir. Sözün kısası, işler çok basitleştirilmişti. Kuramsal değişiklikler en dolaysız biçimde iktisadi kökenlerine bağlı sanılmıştı. Peki o zaman habire sözü edilen ama pek az anlaşılan şu ünlü öğretinin iktisadi temel üzerindeki gerici etkileri ne oluyordu acaba? Yalnız eş ve ana gibi davranan kadın kocası siyasal yaşama atıldığı zaman kıskançlık gösterir. Başka kadınlarla ilişki kurmasından korkar. Ataerkil koca da karısı siyasetle ilgilendiği zaman aynı tepkiyi gösterir. İşçi sınıfından da olsa ana babalar genç kızların siyasal toplantılara katılmasını istemezler. Kızlarının kötü yola düşmesinden yani cinsel yaşama girmesinden korkarlar. Gençlerin kendi örgütlerine katılmaları toplumsal bir görev sayılsa da analar babalar çocukları üzerindeki eski haklarına sahip çıkmaya devam ederler. Çocuklar kendilerine eleştirici gözle bakmaya başladıkları zaman ürkerler. Bu örnekleri sonsuza dek uzatabiliriz. Saydığımız sorunların çözümü için girişilen bir sürü deneme, kafa eğitimi ve insan kişiliği konusunda ortaya atılan basit saf sözlerle, sloganlarla sonuçlandı. Kuramsal olarak doğayla zihinsel verim arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılması gerektiği biliniyor ama sıra kılgısal çözümler aramaya geldi mi eski cinsel yaşam düşmanı ve ahlakçı kuramlar hemen işe karışıyorlardı. Moskova Halk Sağlığı Kuruluşu'nun yöneticisi Batkis, Sovyetler Birliği'nde Cinsel Devrim adlı kitapçığında işte bu yüzden şu satırları yazabilmiştir. Devrim sırasında cinsel sevgi ve cinsel arzu düşkünlüğü pek küçük bir rol oynadı. Çünkü gençlik yüce devrimci duyguların doruklarında dolaşıyor, yalnız büyük düşünceler için yaşıyordu. Ama daha sonraki dingin yeniden kurma dönemleri gelince gençliğin 1905'teki gibi gevşeyip coşkunluğunu yitirmesinden, kendini dolu dizgin cinsel etkinliklere kaptırmasından korkuldu. Sovyetler Birliği'ndeki denemelere dayanarak şunu söyleyebilirim ki, kadın toplumsal özgürlüğü ve kamu görevlerini sınayarak, başka bir deyişle salt kadın olmaktan çıkıp insanlaşarak cinsel açıdan belli bir ölçüde soğuklaştı. Cinsel yaşamı belki de geçici olarak bastırıldı. Sovyetler Birliği'ndeki cinsel eğitimin görevi, doğal güdülerle toplumsal görevler arasında tam bir uyumun kurulacağı ileriki topluma sağlıklı bireyler hazırlamaktır. Bu amaçla doğal güdülerdeki yaratıcı ve yapıcı yanlar desteklenmeli, kişiliğin gelişmesine zarar verecek yanlarsa çıkarılıp atılmalıdır. Sovyetler Birliği'ndeki özgür sevi, başıboş ve vahşi bir çapkınlık değil, birbirlerini seven özgür ve bağımsız iki kişinin kurduğu en kusursuz ilişkidir. Aslında açık görüşlü bir düşünür olan ve doğru öncüllerden yola çıkan Batkes, ön yargılara gömülüp gitmektedir. Gençlerin cinsel yaşamına cinsel arzu düşkünlüğü, cinsel soruna cinsel doyuma düşkünlüğün önemi adı verilmektedir. En küçük bir duraksama geçirmeden kadının belli ölçüde soğuklaştığı, basit ve katkısız bir kadınken insani varlık haline geldiği öne sürülmektedir. Kişiliğin gelişmesine engel olacak şeyler, bununla cinsel yaşam anlatılmak isteniyor tabii, kaldırılıp atılmalıymış. Başıboş, vahşi çapkınlık birbirlerini seven iki özgür ve bağımsız kişinin kuracağı kusursuz ilişkiye ters düşermiş. Halk kitleleri bu kavramlar içerisinde ağa düşmüş balık gibi çırpınmaktaydı. Biraz dikkatle inceledik mi bu kavramların boşluğu ve cinselliğe aykırılıkları, yani gerici yanları gün gibi ortaya çıkar. Nedir başıboş çapkınlık? Bununla bir erkekle kadının birbirlerine sarılıp yatamayacaklarını mı anlatmak istiyorlar? Nedir şu kusursuz ilişki? Bireylerin kendilerini bir memeli hayvan gibi tam anlamıyla kapıp koyuverecekleri ilişki mi? İyi ama o zaman da kendilerine vahşi sıfatını yapıştırıyoruz. Sözün kısası, boş laftır bunlar. Cinsel yaşamın gerçeklik ve çatışkılarını dile getirecek yerde, çetin konulara eğilmekten kaçınabilmek üzere doğruyu karanlığa boğmaktadırlar. Kökeni nedir bu düşünce karışıklığının? Gençliğin kafa ürünlerinin gerçekleştirilmesini engelleyen hastalıklı cinsel yaşamıyla, bu ürünleri gerçekleştirebilmenin ruhsal temeli olan sağlıklı cinsel yaşamı arasında gerekli ayrımı yapamamaktır. Basit ve katkısız kadınla, yani duysal açıdan ele alınan kadınla, insan denen varlığın, etkin, cinsel enerjisini daha yüce şeylere yönelten kadının, birbirlerine aykırı sayılması, kadının cinsel yetki ve güvenliğinin, toplumsal erginliği ile etkinliğinin ruhsal temelleri olduğunun bilinmeyişidir. Kendini cinsel yönden sevilen kişinin kollarını bütünüyle bırakmanın en güvenilir arkadaşlığın temeli olduğunu bilmezlikten gelerek çapkınlıkla kusursuz ilişkiyi birbirine zıt saymaktır. 2. Ahlak vaazları sorunların anlaşılıp çözülmesinin yerini alıyor. Cinsel devrimin boğulmasının başlıca özelliklerinden biri bu devrimin yarattığı karışık durumun geçici bir dönemin sonucu sayılacak yerde ahlaki açıdan değerlendirilmesidir. Karışıklığın toplumun yaşamına çöreklendiği, düzenin yeniden kurulması, dış düzenlemenin yerine iç zorlamanın getirilmesi gerektiği saptanınca dört bir yandan umutsuzluk çığlıkları yükseldi. Oysa bu, yeni bir maskeyle karşımıza çıkan beylik öyküden başka bir şey değildi. Çünkü insanın içinden gelen düzenleme zorla istenip uygulanamaz. Ya vardır ya yoktur. Dış zorlama yerine bir iç düzenleme istemekle yeni bir dış baskı yaratılıyordu. Gerçekte sorumluların kendi kendilerine, insanların dışarıdan zorlanmaksızın kendi istemleriyle yaşamlarına çeki düzen vermelerini sağlayabilecek değişiklikler yapılabilir mi? Yapılabilirse nasıl yapılır? Sorularını sormaları gerekirdi. Kadının eşitliği devrimci bir ilkeydi elbet. İktisadi açıdan aynı çalışmaya eşit ücret ödenmesi ilkesi gerçekten yürürlüğe konmuştu. Cinsel açıdan ilk bakışta kadının da erkek gibi cinsel gereksinimlerini dile getirmesine hiçbir engel yoktu. Ama önemli olan nokta bu değildi. Asıl sorun şuydu. Kadınlar ruhsal yapıları yönünden bu özgürlüğü kullanacak güçte miydiler? Ya erkeklerin buna gücü yeter miydi? Hepsinin daha başından cinselliğe aykırı, ahlakçı, cinsel arzularını bilinçaltına itmiş, şehvet düşkünü, kıskanç, sahip çıkıcı ve genellikle hastalıklı bir yapısı yok muydu? Her şeyden önce toplumun içine düştüğü karışıklığı anlamak, gerici ve yasaklayıcı güçlerle devrimci güçleri açıkça birbirinden ayırmak, yeni bir yaşama biçiminin acısız doğmayacağını anlamak gerekirdi. Cinsel devrimin boğulması büyük bir hızla birkaç noktada billurlaştı. Yüksek Sovyet yetkilileri ilkin edilgin bir tutum takındılar. Beylik laf şuydu: Önce iktisadi sorunlar, cinsel sorunları ondan sonra ele alacağız. Basın baş köşeyi iktisadi çıkarlara ayırmıştı. Özellikle cinsel devrim sorunlarına ayrılmış gazeteler var mıydı bilmiyorum. Bu konuda aydınların etkisi büyük oldu. Aydınlar kökenleri düşünce yapılarıyla cinsel devrime karşıttılar. Örnek diye görevlerinin ağırlığı dolayısıyla doyurucu bir cinsel yaşam süremeyen eski devrimcileri andılar hep. Devrimci yöneticilerin zorunlu yaşama biçimini kitlelere benimsetmek istediler. Bunu bir ülke haline getirdiler. Ve tabii bu davranışları müthiş zararlı oldu. Halk kitlelerinden görevlerinin yöneticilere yüklediği şeyler beklenemez. Ayrıca neden beklensin de? Fanine Halle böyle bir öğretinin kitleler üzerindeki yıkıcı etkisini gösterecek yerde Sovyet Rusya'da Kadın adlı kitabında bu kuramın övgüsüne girişir. Eski kadın devrimciler konusunda şunları yazar. Hepsi gençti. Pek çoğu son derece güzel ve sanat yönünden yetenekliydi. Vera Figner, Ludmilla Wolkenstein. Tam anlamıyla dişi ve kişisel mutluluğa hazırdı. Bununla birlikte kişisel, cinsel etken dişilik hep arka planda kaldı. Böylece geliştirilen cinsler arasındaki ilişkilerin iffetlilik ve katkısızlığı koskoca bir Rus kuşağını ve ondan sonra gelen kuşağı etkilemiştir. Sözünü ettiğimiz özellikler bugünkü kadın erkek ilişkilerine de egemendir ve bu konudaki tutumları bambaşka olan yabancıları şaşırtmaya devam etmektedir. Dünya zevklerinden bütünüyle kurtulma, toplumsal sınırların ortadan kaldırılması, düşünsel ilgi ortaklığına dayalı salt arkadaşlık çerçevesinde kalan, katkısız ilişkilerin gelişmesine izin vermiştir. Hapse atılan devrimcilerin bazıları büyük bir coşkuyla kendilerini matematik öğrenmeye verdiler. Kimileri tutkuyu öyle bir kerteye vardırdı ki düşlerinde bile problem çözer oldular. Ancak bu gözlemler sözü edilen katkısız ilişkide sevişmeye izin olup olmadığını, bitkisel yaşama özgü kendini bırakışı içerip içermediğini belirtmiyor. Halk kitlelerinden matematiğin insana müthiş bir coşku sağladığı ve gereksinimlerin en doğalının yerini tuttuğu bir ülkeye uymalarını istemek saçmalıktır. Böyle bir kuram dürüst değildir. Olgularda uyuşmaz. Devrim dürüstlüğe aykırı ülkeleri değil, sevgi ve çalışmadan oluşan gerçek yaşamı savunmalıydı. 1929'da Moskova'da gençliğin cinsel eğitim gördüğünü öğrendim. Ama hemen anlaşılıyordu ki bu eğitim cinselliğe karşıttır. İşin özünde bu insanları cinsel ilişkiden ürkütmek üzere verilen üreme organı hastalıklarıyla gebe kalma bilgisinden başka bir şey değildi. İnsanların karşılaştıkları cinsel çatışkıları ele alan dürüst tartışmanın izi bile yoktu. Halk Sağlığı Komiserliği'nde gençlerin kendi kendilerine doyurmaları sorununun nasıl çözüldüğünü sorduğum zaman dikkatin başka yöne çevrilmesiyle tabii diye karşılık verildi. Avusturya ve Almanya cinsel sağlık merkezlerinde kendiliğinden kabul edilen gençteki suçluluk duygularının yok edilmesini ve böylelikle doyurucu bir kendi kendine boşalmanın sağlanmasını öngören hekimlik görüşüne burada tiksintiyle bakıyordu. Ana Sağlığı Kurumu'nun yöneticisi Bayan Lebedeva'ya gençlere gebeliği önleyici yolların öğretilip öğretilmediğini sorduğum zaman böyle bir şeyin ortaklaşmacı sıkı düzene, disipline aykırı olacağını söyledi.